Cole varmış yine gündemimizde. Intel varmış. LG var, LG güzel. Bir de Anker var. O da güzel ama ben ilk iki haberde sessizliğimi koruyup hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen anlat, recall'muş, Intel'miş. Ne oluyor yine recall? Niye geldi bu recall yine önümüze? Sen bunu pişirip önümüze koyuyorsun. Ben burada sövüyorum. Sen sponsorluk alıyorsun değil mi recall için?
Keşke sponsorluk alsam abi ya. Yani bu özellik için gerçekten sponsorluk almayı isterdim açıkçası. Ama belki de bu sefer anlattığımızda sana da çok çok kötü gelmeyebilir diye düşünüyorum abi. İstersen başlayayım. Neden?
Başla.
Zaten hatırlayacaksın biz neden recall'a, Microsoft'a bu kadar bilendik, bu kadar sinir olduk. Çünkü Microsoft Mayıs ayında dedi ki biz recall diye bir özellik getireceğiz. Ve bu recall özelliği sadece Copilot Plus sertifikalı bilgisayarlarda çalışacak. Peki ne yapacak bu recall? Bizim aktivitelerimizden bağımsız olarak ekran görüntülerimizi çok sık aralıklarla alacak. Bunları yerel depolama birimimizde yani bilgisayarlarımızda depolayacak. Ve biz Copilot'a sorduğumuzda ya ben 2 gün önce bir tişört bakmıştım ama bunun kırmızı olanının fiyatı neydi? Ya da bana en son gelen elektrik faturasında ne kadar elektrik tüketmişim dediğimizde Microsoft bu recall'un optik karakter tanıyabilme özelliğiyle birlikte aldığı ekran görüntülerindeki özellikleri ve durumları kavrayarak bizim sorularımıza cevap verecekti. Ve bunun ne kadar işlevsel olduğunu seninle tartışmıştık. Fakat işlevselliğinden ziyade burada kullanıcıların ağır tepkisine neden olan şey Microsoft'un recall'un neredeyse hiçbir güvenlik önlemi olmadan hackerlara ve kötü niyetli yazılımcılara, kullanıcılara hadi buyur bütün bu insanların verilerini çal dermişçesine sunmasıydı. Bunun üzerine 18 Haziran'da piyasaya sunacağı recall'u 13 Haziran'da süresiz olarak ertelediğini duyurdu Microsoft. Dedi ki tamam biz sizi duyduk, eleştirilerinizi duyduk ve bunun üzerine çalışacağız. Recall'u güvenli hale getireceğiz. Microsoft'un kurumsal ve işletim sistemi güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı David Watson bir sunum yaptı yakın zamanda ve Recall'un yeni güvenlik özelliklerinden, recall'un nasıl güvenilir olduğundan bahsetti. Şunları söyledi recall hakkında. İlk olarak çok tepki çeken ilk versiyonunun aksine bu versiyonda recall'a katılım opsiyonel olacak Meriç. İlk versiyonda recall Windows'u yüklerken varsayılan da açık hale geliyordu. Senin Windows kurulumundan sonra gidip recall'u kapatman gerekiyordu. Yani çıkmak opsiyoneldi ama varsayılan da doğrudan katılmış oluyordun. Ama şimdi katılmak tamamen opsiyonel. Hani katılmak istemiyorsan zaten hiçbir şey yapmana gerek yok. Windows'u kurup geçiyorsun. İkinci özellik şu olacak. Recall verisine erişmek istiyorsan, erişim isteğini gönderdiğin anda yani evet recall'daki verilerime erişmek istiyorum, şu fotoğraflara bir bakmak istiyorum dediğinde tekrar bir kimlik doğrulama gerekecek. Ve hatta recall ilk kez kurulurken bilgisayara ya da sen hani o ilk kurulumunu yaparken uygulamanın biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerinden en az birini tanımlamak zorunda olacaksın. Mesela ya kamerayla yüz tarama ya da parmak izi. Sonrasında ancak pin özelliğini kullanılabilir hale getireceksin. O da neden? O da şu yüzden abi. Eğer hani olur da bilgisayarındaki sensör bozulursa, parmak izi sensörü ya da kameran bozulursa biyometrik doğrulama yapılamayacağı için en azından verilerine ulaşmak istersen veya verilerini bir şekilde silmek vesaire istersen, ayarlarına ulaşmak istersen pin koduyla bunu yapabileceksin. Yani pin kodu aslında esas güvenlik yöntemi olmayacak. Bu da güzel bir düşünce. Üçüncü olarak şunu söylemiş Microsoft yetkilileri. Recall verileri artık şifreli olarak tutulacak. Bu şifreliden kasıt az önce bahsettiğim biyometrik doğrulamayla ilgili değil. Encrypted olması, hani bilgisayarda şifreli olarak var olmasından bahsediyorum. Yani sen o klasörlere eriştiğinde normal bir kullanıcı olarak veya kötü niyetli bir kullanıcı olarak bile erişim sağladığında bilgisayarın o verileri şifrelemiş halde, encrypted halde bulunduracak. Ancak kullanıcılar erişim istedikleri sırada kısa süreliğine o şifre açılacak ve normal okunabilir dosya haline gelecek. Fakat bunun da bir süresi olacak. Yani sen diyelim ki Recall'u kullanmak istedin. 5 dakika içinde tekrar kimlik doğrulama yapman gerekecek ki o şifrelemeyi açık tutmaya devam etsin. Hani orada bir zamanla kısıtlamışlar. Bu zaman ne kadar olduğunu söylememişler bu arada ama böyle bir kriter de gelecekmiş. Bu belli süre geçtikten sonra sen biyometrik doğrulamayı yapmazsan tekrar dosyalar şifrelenecekmiş ve okunamaz hale gelecekmiş. Dördüncü özellik olarak şunu söylemişler. Recall'u hiç istemiyorsan, yani diyorsan ki ben öyle bir nefret ettim ki bundan, adını bile görmek istemiyorum işletim sisteminde diyorsan, tamamen kaldırabiliyormuşsun sistemden. Hani kullanmamayı geçtim, evet kullanmayabilirsin ama sistemden de tamamen kaldırabilecekmişsin. Ve daha önce bahsettikleri özellikler de devam edecek, kullanıcılara sunulmaya devam edecek. Onlar ne? Onlar da şunlar. Mesela Recall'un ne kadar depolama alanı kullanacağını, Recall'un aldığı ekran görüntülerini ne kadar süreyle tutacağını veya ekran görüntülerinin alınmamasını istediğin siteler veya uygulamalar varsa onları belirleyebilmen ya da Recall'un aktif olduğu durumlarda sana sistem çubuğunda onun bir simgeyle belirtilmesi, bak Recall şu anda çalışıyor, ekran görüntüsü alıyor diye. Ve son olarak da gizli sekmede Recall'un ekran görüntüsü almaması gibi özellikler tıpkı ilk açıkladıkları versiyonda olduğu gibi bu versiyonda da olacak abi. Ve hatta bunlara ek olarak hatırlarsan biz seninle konuşmuştuk daha ilk Recall'dan bahsederken. Ya tamam da biz banka şifremizi giriyoruz, biz e-devlet uygulamasına giriyoruz, işte orada kimlik numaramızı yazıyoruz. Hadi e-devlet bilgileri zaten çalındı, çok önemli değil ama. Yani ama sen şifreni giriyorsun, kredi kartı bilgilerini giriyorsun alışveriş yaparken ya da başka hassas bilgilerini girdiğin siteler ve platformlar var. Ve Recall bunları ne yapacak? Hiçbir açıklama yok demiştik. Bunların ekran görüntüsünün alınmaması ve depolanmaması için de bir özellik bulunacakmış ama buradaki ifade bana biraz muğlak geldi. Burada biraz daha hani evet buna çabalayacağız ama tam olarak yapamayabiliriz ya da zamanla gelişecek gibi bir açıkçası izlenim aldım diyebilirim. Ve son olarak oyuncuların performans kaybetmemek için kapattıkları iki tane özellik var. Birisi Virtualization Based Security, bir de Hypervisor Protected Code Integrity. Bunlar dosyalama sistemi tarafında sanallaştırma üzerinden bir adeta dosyalara karantina uygulanıyor. Ve bu karantina sayesinde bu alanda çalışan programlar sadece Microsoft tarafından geliştirilen programlar oluyor. Bu sayede buraya erişim çok kısıtlı oluyor diğer programlar tarafından. Fakat dediğim gibi oyuncular genelde bu özellikleri kapatıyorlar. Recall eğer bu özellikler kapalıysa çalışmayacak. Yani ekstra bir güvenlik katmanı da istiyor performans uğruna. Bence gayet güzel olmuş gibi duruyor bu son özelliklerle beraber. Fakat burada şöyle bir soru geliyor abi benim aklıma. Peki Mayıs ayından itibaren, hatta iptal ettiğimiz 13 Haziran'ı baz alalım. Yaklaşık 3,5 aylık, tam hatta bu programı çektiğimiz gün itibarıyla 3,5 aylık bir süre geçmiş. 3,5 ayda bunları düşünebildiğinizde, 3,5 ay önce bu özellikler olmadan bu programı nasıl çıkarmayı planlıyordunuz? Yani bir kişi bile abi Microsoft gibi bir kurumdan çıkıp şey demedim ya arkadaşlar. Hani bakın hiçbir güvenlik yok bunda. Hani bir kişi bile bunu gerçekten demedim. Ben bunu çok merak ediyorum. Ya da bu 3,5 ayda bunları test ettiniz, düzelttiniz, kullanıcıları dinlediniz, siber güvenlik uzmanlarını dinlediniz, hepsini dikkate aldınız. Tamam, güzel. Peki bu Recall'a özel mi? Yani evet Recall'da bunları dikkate aldınız ama bundan sonra çıkaracağınız uygulamalarda, benzer uygulamalarda, özellikle kişisel bilgilerin yer aldığı benzer uygulamalarda bu hassasiyeti gösterecek misiniz? Yani en başta Recall'u bu özellikler olmadan çıkarmayı planlıyorlardı ya, ona sebep olan, o kararı almalarına sebep olan, ona izin veren karar mekanizmalarını acaba komple mi değiştirdiler? Yoksa sadece bu kadar tepki aldıkları için mi? Aa tamam, biz bunun üstüne biraz çalışalım, yoksa gerçekten çok kötü olacak diye mi düşündüler? Benim sorularım bu yönde açıkçası ve bu yüzden de Microsoft'un bu vaat ettiklerini sunup sunamayacağını, ne kadarını sunabileceğini zamanla göreceğiz diyorum. Hani İnsanlar kullanmadan, geri bildirimler gelmeden göremeyeceğiz. Ve dersen ki tamam da ne zaman kullanıma sunulacakmış, o kadar konuştuk ettik. Bunun için tam olarak bir tarih açıklanmamış. Ancak Ekim ayında Windows Insider programına dahil olan kullanıcılara açılması bekleniyormuş Recall'un. Tabii ki Recall'u kullanmak için Copilot Plus sertifikasına sahip bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor. Copilot Plus sertifikasına sahip bilgisayarın da en az 16 GB RAM'i, en az 256 GB depolama alanı ve en az 40 TOPS gücünde NPU'su olması gerekiyor. Yani en güncel masaüstü bilgisayarlar Copilot Plus sertifikalı değil. Çünkü masaüstü işlemcilerde NPU birimi bulunmuyor. Dolayısıyla laptop ve tablet kullanıcılarında bunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Bakalım bize ne gibi şeyler sunacak Microsoft. Umarım bundan sonra Recall'u daha güzel şeylerle haber ederiz. Umarım bu haber onun yolunda bir başlangıç olur diyeyim. Hep de olumsuz konuşmayalım. Sonra Apple'dan mı acaba bunlar ters sponsorluk alıyor Microsoft kötülemesi için diyorlardır belki de.
Ben kötü konuşmaya devam edeceğim kardeşim. Ben sponsorluk bir şey almıyorum. Microsoft. Ben Microsoft diyeceğim hatta. İsmini de yanlış söyleyeceğim. Microsoft çok mikro bir şirket olmuş. Güven vermiyor. Bundan sonra çıkaracak özellikler, şeyler, yeni özellikler, yeni bilgisayarlar, yeni telefon. Hiçbiri bana güven vermiyor. Microsoft benim için artık mikro. Hatta soft bile demeyeceğim. Soft da değiller hiç zaten. Mikrolar artık benim gözümde. Recall'da kullanmayın kardeşim. Kullanmayın. Niye kullanıyorsunuz? Bırakın kullanmayın. Ben kullanmayacağım. Belki zaten öyle bir şansım olmayacak ama olsa da kullanmam. Böyle tepkimi koyarım ben ortaya. Hiç kimseden de korkum yok. Gelsinler benim de topuma sıksınlar. Hiç umurumda değil.
Çok iddialı gördüm seni Melih'ciğim.
Evet. Yani şurada kapının önünde belki bekliyordur şimdi Microsoft'tan adamlar beni ama hiç umurumda değil. Tepkimi koyarım ben.
Ben bu onurlu duruşunu ancak ayakta alkışlarım. Ama biraz daha softum bu konuda senin aksine. Bekleyelim, görelim. Hep de olumsuz konuşmayalım. Böyle rezillikler yaşansın ki Apple gibi şirketler de daha çok göze batsınlar. Evet, bunlar işlerini düzgün yapıyorlar diye.
Anlaşıldı senin derdin de, neyse.
Neyse, ben de bir şey demiyorum. Daha fazla konuşmayayım, yoksa anlaşılır. Sponsorluk aldım.
Şimdi biz bu Intel'in aylar önce işlemcilerini konuştuk. Bir problem olduğundan bahsettik. 13 ve 14. nesil işlemcileri hakkında. Hatta bir güncelleme yaptılar, yanlış hatırlamıyorsam. Bir güncelleme daha yapmışlar. Biraz da Intel'e sövelim. İşte Intel hakkında konuşalım.
Biraz da Pat Gelsinger'a tekrar çağrımızı yenileyelim diyorsun. Ya Intel bu 13. ve 14. nesil masaüstü işlemcilerindeki sorunu çözebilmek için baktığında neredeyse 2022 yılından beri uğraşıyor. Ama 2022 yılından 2024 yılına kadar uğraşması daha çok anakart üreticilerini suçlamak, onların davranışlarını düzeltmek üzerineydi. Çünkü diyordu ki ya sizin BIOS'larınız yüzünden, sizin hani anakart sürücüleriniz yüzünden bizim işlemcilerimiz fazla voltajla çalışıyor, fazla güçle çalışıyor. Sizin yüzünüzden bizim bu nadide eserlerimiz, biricik işlemcilerimiz yanıyor, bitiyor, kül oluyor falan diyorlardı. Ancak 2024 yılına geldiğimizde sorunun farkına vardılar ve dediler ki he tamam. Kusura bakmayın, bizim işlemcilerin kendi içinde yer alan mikrokodlar, yani işlemcinin nasıl çalışacağını, nasıl opere edeceğini belirleyen mikro, o işte en küçük kod parçacıkları işlemcinin içine gömülü olan, işletim sisteminden bağımsız bunlar. Onlarda bir hata var ve bu hata bizden kaynaklanıyor ve bu hata dolayısıyla voltaj yüksekliğinden dolayı işlemcilerimiz yıpranıyor. Yıprandıkça stabilite sorunları meydana geliyor. İşte tam olarak bu noktada Intel dedi ki tamam, biz microcode güncellemesini yapacağız, bu durumu çözeceğiz, ancak hali hazırda stabilite sorunları yaşamaya başlayan işlemciler varsa geçmiş olsun. Çünkü bunlara donanımsal olarak artık voltaj yüksekliğinden dolayı zarar gelmiştir. Fakat ben bunları karşılayacağım. Hem de 3 yıl garanti yerine 5 yıl garanti veriyorum 13. ve 14. nesil işlemci kullanan kullanıcılara. Eğer stabilite sorunları yaşıyorlarsa işlemcileri bize göndersinler, biz onları yenilerini gönderelim dediler. Ve Ağustos ayında da bir microcode güncellemesi yayınlayarak etkilenmemiş olan işlemcilerin artık etkilenmesinin tamamen önüne geçtiklerini söylediler. Ve yeni alan insanlar da artık bu riski hiç yaşamayacaklardı. Bu güncelleme artık geldiği için. Fakat aslında o güncelleme sorunun hepsini çözmemiş. Evet, çok büyük bir kısmını çözmüş ama Intel'in yaptığı yeni microcode güncellemesi 0x12b isimli microcode güncellemesi, hatta daha spesifik olmak gerekirse, yaşanan tüm bu voltaj sorunlarını artık kökten çözüyormuş. Çünkü Intel 2024 yılında bu sorunu araştırmak, bu sorunun köküne inebilmek için elinden gelen bütün çabayı göstermiş ve 4 tane sorun bulmuş. İşlemcilerin yıpranmasını ve tamamen çöp olmasına neden olan diyelim. Birincisi, anakartın çok yüksek varsayılan ayarda çalışması demişler. Yani o anakartın varsayılan işlemci profil ayarının çok yüksek, işlemciyi çok fazla zorlayacak şekilde çalışmasından bahsetmişler. İkinci sorun olarak demişler ki, İşlemcinin çok sıcak çalıştığı zamanlarda yavaşlamasının önüne geçen bir hata var demişler. Yani hani çok sıcak çalışırsa bir işlemci, bir ekran kartı, herhangi bir donanım parçası, thermal throttling denilen, hani ısıl gaz kısma diye de belki çevireceğimiz ya da ısıl kısılım diye de çevireceğimiz belli bir sıcaklığın üstüne çıktığında işlemciler kendi yapılarını koruyabilmek için ne yapıyorlar? Frekans hızlarını azaltıyorlar. Yani çalışma hızlarını düşürerek o biriken ısının atılmasını ve tekrar normal çalışma sıcaklıklarına dönülmesini sağlıyorlar. İşte Intel demiş ki, burada da bir hata tespit ettik. Yani ikinci hata da buydu. Çok yüksek sıcaklığa ulaşsa bile işlemci geri çekilmiyordu ve son güç çalışmaya devam edip daha da ısınıyordu. Üçüncü hata olarak demişler ki, çok uzun süreyle yüksek voltajlara maruz kalması işlemcilerin. Ve son olarak da işlemciler boştayken yine çok fazla voltaj verilmesi. Yani dört ana sorun bu işlemcilerin yıpranmasına, yıprandıktan sonra da stabilite sorunlarına yol açmasına ve çökmesine neden oluyormuş. Yani kalıcı hasarlara yol açıyormuş. Bu son yayınlanan microcode'la bu dört sorun da hep birlikte çözülüyormuş. Ve bundan sonra 13 ve 14. nesil masaüstü işlemci kullanan Intel kullanıcılarının işlemcilerinin eğer daha önce bir bu voltaj yüksekliğinden kaynaklanan bir hasara uğramadılarsa bu güncellemeyi yapmaları durumunda bir hasarla karşılaşmamaları bekleniyor. Hatta Intel demiş ki, bu güncelleme sonrasında göz ardı edilebilecek bir performans düşüşü olabilir demiş. Açıkçası ilk microcode güncellemesinden sonra da çeşitli testler yapılmıştı bir sürü teknoloji kanalı tarafından. Herhangi bir performans düşüklüğü söz konusu değildi. Ben bu güncelleme sonrasında da performansın düşeceğini zannetmiyorum. Bakalım. 13. ve 14. nesil işlemci sahipleri mutlaka bu güncellemeyi kendi anakartlarının BIOS güncellemesi vasıtasıyla yapsınlar. İşlemcilerini güvenli kullanmaya devam etsinler. 12. nesilde böyle bir sorun yok. Onların endişelenmesine gerek yok. Aynı mimari olmasına rağmen.
Bak görüyor musun? 20 dakikadır yok Microsoft, yok Intel konuşuyoruz. Yani çıkıyor vasıfsız insanlar bir şeyler yapıyor. Bizim hayatımızdan 20 dakikayı çalıyor. Şimdi biz burada bu şirketlerin saçma sapan işleri yerine yapay zeka konuşabilirdik, organ nakli konuşabilirdik, yapay dokular konuşabilirdik, uzay konuşabilirdik. Geldiğimiz noktaya bak. 1970'te 80'de çekilen gelecekle alakalı filmler Intel'in, Microsoft'un bu yaptığı saçmalıkları mı bize gösterdi? Millet uzaya gidiyor, uzaya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Saçma sapan işler var. Ben çok sinirlendim bu iki şirketi duyunca, böyle sinirleniyorum zaten. Daha da sinirleniyorum. Hala da devam ediyor bu sinirlenmem benim.
Bu arada bu sinirlenmenin arasına bir reklam sıkıştırmak istiyorum.
Sıkıştır.
Az önce dedin ya biz bunu konuşabilirdik, şunu konuşabilirdik, uzay dedin, yapay organlar dedin vesaire. Bunların hepsinde ayrı ayrı podcastlerde konuşuyorsun zaten. Onların da
Evet.
reklamını yapalım burada.
Doğru.
Arkadaşlar
Doğru.
zamanımız olmadığından değil, onların hepsi için ayrı podcastler var bu arada. Onlara da bir göz atabilirsiniz diyelim.
Buğra bugün çok sakin arkadaşlar. Buğra benim sinirimi bir şekilde ekarte etmeye çalışıyor. Bu bölüm böyle oldu. Eskiden beraber sinirleniyorduk. Buğra ile aramıza demek ki kara kedi falan girdi. Artık o sinirlenmiyor. Bir tek ben sinirleniyorum. Belki istediği de buydu. Beni sinirlendirmek ve beni bu programdan atmak. Tek başına devam edecek herhalde bundan sonra.
Bilmiyorum Meriç'cim, sensiz olmaz ya.
Teşekkürler Buracığım. Sensiz hiç olmaz. Bak tam da reklam dedin. Hazır reklam demişken LG'den de bahsedelim. Onların da çok güzel bir reklam fikri var. Biraz da sanki işin şeyini çıkardılar gibi geldi ama.
Yani açıkçası LG televizyon kullanıcısı olarak biraz üzülmedim değil. Fakat hatırlarsan belki de yine geçtiğimiz haftalarda bahsi geçmişti ve özellikle yurt dışındaki kullanıcıların sunduğu kullanım deneyimi ve fiyatına oranla sunduğu özellikler nedeniyle Apple TV cihazlarını tercih ettiklerini söylemiştik. O cihazı tercih etmelerindeki sebeplerden biri de belki de en büyüğü de şimdi bahsedeceğimiz haberin konusu. LG artık televizyonlarında ekran koruyucu yerine reklam gösterecekmiş gibi duruyor Meriç'cim. Ve ilginç bir şekilde LG bu sunumu kullanıcılarına değil de reklam verenlere yapmış mesela. Baya iş odaklı gidiyorlar. Hani hiç ya kullanıcılara da şöyle yararı olacak, bakın böyle şöyle değil. Baya reklam verenlere demişler ki öyle bir yapıştıracağız ki yani bakın kaç milyar kullanıcı var. Bu kitle nedir? Hani bunun analizini sunmuşlar. Muhtemelen yani oradan çok sağlam bir gelir elde edebilme açısından reklam verenlere bir sunum gerçekleştirmişler. Ve 5 Eylül'de demişler ki biz artık televizyonlarımızda ekran koruyucu modundayken reklam göstermeyi düşünüyoruz demişler. Flat Panels HD diye bir site var. Bu sitede televizyon incelemeleri var, forum var, insanlar kendi yaşadıkları deneyimleri, hani alım tercihlerini vesaire vesaire, hani bir sürü şey paylaşılıyor televizyonlarla ilgili. Mesela oradaki bir kullanıcı bu seneki LG G4'te ki amiral gemisi bir modeldir. Yani iPhone 16 Pro Max gibi düşünebilirsin. Bu sene çıkan LG G4'te kendi ülkesine özel reklamların gösterilmeye başlandığını söylemiş. Demiş ki ya benim LG G4'ümde böyle böyle şu anda bana reklamlar gösteriliyor demiş. Bu mesela az önce Recall'dan bahsederken demiştik ya, Recall İlk haliyle varsayılan da açık olarak gelecekti. Kullanıcıların kendilerinin çıkması gerekecekti diye. LG TV'lerde varsayılan olarak bu özellik açık gelecekmiş. Kullanıcılar televizyonların ayar menülerinden bunları kapatabilecekmiş. Bu güzel bir şey. En azından şeydi, televizyon alıyorsun, bunu da izlemek zorundasın diye bir durum yok. Fakat bu bir yandan da şeyi gösteriyor Meriç. Şunu düşündüm. Biz artık televizyon izlerken dikkat edersen çok fazla başka şeyle ilgileniyoruz. Yani yaşımızdan dolayı mıdır bilmiyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Çünkü ben bizim daha üst nesillerimizde de bunu görüyorum. Bir şey izlerken insanlar çok fazla telefonuyla oynuyor, başka bir şeyle uğraşıyor, işte bir alışveriş sitesinde geziyor, mesajlaşıyor, sosyal medyada dolaşıyor, telefonunda mobil oyun oynuyor vesaire vesaire. Sanırım LG de bunu tespit etmiş olacak ki o televizyonda duran atıl zaman var ya, işte sen mesela bir videoyu durduruyorsun o sırada, işte telefonuna dalıyorsun. Orada da televizyon ekran koruyucu moduna giriyor. Tam orada işte reklam verenlerle de bunu paylaşmış. Demiş ki ya biz bunu verebiliriz. Çok da güzel bir doldurma olur. Hani çok da yüksek adetli bir kullanıcıya erişebiliriz. Çünkü kullanıcıların %93'ü, televizyon izleyicilerin %93'ü televizyon izlerken o söylediğim aktiviteleri yapıyormuş. LG'nin araştırmalarına göre. Dediğim gibi işte bu tür girişimler LG tarafında olsun veya başka televizyon üreticisinden gelirse onlardan olsun neye sebep olacaktır? Zamanla işte Apple TV gibi ya da başka işletim sistemine sahip olan ve reklamsız deneyimler sunan televizyon kutularının daha da çok satılmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle yurt dışında bahsettiğim gibi ya bir televizyon alıyorsun mesela diyelim ki bütçen de yüksek. Şu anda 65 inç az önce bahsettiğimiz G4'ü mesela almaya çalışsan vereceğin para en az 2000 euro civarında olacaktır. Sen 2000 euroya mesela o cihazı alıyorsun. Ne oluyor? Apple TV'yi almaya çalıştığında 200 euro gidip alıyorsun hemen. Çünkü sorunsuz bir şekilde, reklamsız bir şekilde akıcı bir arayüze sahip oluyorsun. Telefondaki uygulamaları eğer Apple kullanıyorsan, tabletindeki, bilgisayarındaki uygulamaları sorunsuz bir şekilde kablosuz yansıtabiliyorsun. O ekosistemin içinde de çok uyumlu bir şekilde çalışıyor vesaire vesaire. İnsanlar oraya yönelecektir. Hani belki bu kadar karmaşayı sevmeyen insanlar için yine televizyon bir tercih olacaktır. Veya mesela Türkiye gibi zaten teknolojinin çok pahalı olduğu bir ülkede insanlar ya ben 30-40 bin lirayı televizyona verdim. Hani yine orta halli bir televizyondan bahsediyorum. 30-40 bin lirayı televizyona verdim. Bir de 7-8 bin lirayı, 10 bin lirayı da Apple TV'ye vermeyeyim diye bir düşünce de olacaktır. Ona da bir şey diyemiyorum açıkçası. Ama imkanı olan ve teknolojiye erişimin kolay olduğu marketlerde özellikle bence bu televizyon kutularının, donanımların, özellikle reklamsız deneyim sunan donanımların gelişmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. LG'den çıkıp da bu diğer televizyonlara da yayılmaya başlarsa.
Peki bu reklamlar böyle internet üzerinden mi gösterilecek? İnternet bağlantısı mı gerekecek yoksa zaten yüklü şekilde gelecek ve kendi kendine çıkacak mı ortaya?
Çok güzel bir soru. Ben açıkçası internet üzerinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü LG verileri takip ederek biraz da hedefli reklam veriyor. Zaten şöyle LG kendi televizyonundaki verileri doğrudan Nielsen'a aktarıyormuş şu anda. Nielsen diye bir firma var, belki duymuşsundur. Çok büyük bir araştırma firması. İşte anketler düzenler, kullanıcı analizleri yapar, tüketici analizleri yapar. Zaten global çapta yani çok büyük bir firma bu konularda uzman. Zaten LG Nielsen'la hali hazırda çalışıyormuş. Şimdi internet olmadan o verileri gönderemeyeceği için ve hedefli reklamlar, hedefsiz reklamlardan çok daha isabetli olacağı için muhtemelen bu reklamlar da haberde çünkü bunun detayı yok ama gerçekten çok güzel bir soru. Muhtemelen bu reklamlar da internet bağlantısı gerektirecek. Ama tabii ki bence bu durumlar için LG'nin de şöyle bir çözümü olabilir. İşte kullanıcı LG televizyona giriş yapmazsa, kullanıcı LG televizyonu hiç internete bağlamazsa ne olur? O zaman da muhtemelen varsayılan birkaç tane reklam vardır. Daha böyle genel kitleye hitap edecek. Onları gösterecektir veya onun oranına göre abi, onun da çünkü oranı kesin vardır. Ya biz kaç tane televizyon satıyoruz internete bağlanabilen? Bunların kaç tanesi gerçekten düzenli olarak internete bağlı? Veya işte ayda bir en az bağlanıyor. Hani böyle onların inciğine cıncığına kadar bunları analiz edebiliyorlardır. Ona göre değişen stratejilere sahip olacaklardır diye düşünüyorum. Zaten hiç internete bağlanmayan, böyle bir televizyon olup da hiç internete bağlanmayanların oranı bence oldukça düşüktür. Öyle olunca da belki şey diyeceklerdir ya, biz bunlarla uğraşıp da hani varsayılan gösterip o varsayılan reklam verini ayarlayacağımıza hiç uğraşmayalım. Bunlara reklam göstermeyelim, geçelim. Ama az önce konuştuğumuz işte o Apple TV'lerdeki kullanım oranı, işte TV Box'lardaki kullanım oranı artıp da bu televizyonları hiç internete bağlamayalım diyenlerin oranı artarsa ona yönelik de bir çözüm bulacaklardır. Ama çok güzel soru gerçekten.
Görelim bakalım nasıl olacak. Şeyi de merak ettim mesela, madem ayarlardan kapatabiliyoruz reklamı, herkes kapatır. Bu da LG'ye çok da bir katkı sağlamaz gibi de düşündüm. Ben beklemiyordum ayarlardan girip reklamı kapatabileceğini. Direkt default gelir diye düşünmüştüm.
Gerçekten kapatır mı sence herkes? Seni beni düşünme. Mesela anneni babanı düşün. Ben bilmiyorsa kendi anne babamı düşünüyorum. Bence kapatmayacaklardır, öyle söyleyeyim. Tamam. Hani birisi televizyon açılırken bu reklamı kapatabilirsiniz bakın demiyorsa bence onlar da kapatmayacaktır.
Evet, o açıdan doğru.
Çünkü bir yandan da şu anki haliyle abi şuna da dikkat edelim. Şu anda bizim haberleştirdiğimiz haliyle deneyimi baltalayan bir durum yok ortada.
Evet.
Yani insanlar film izliyor da filmin ortasına zart diye böyle reklam girmiyor televizyon rastgele. Ya da sen düşünsene mesela işte şey diyorsun ya dur televizyonda YouTube'u açayım diyorsun. Tam menüde dolaşırken bir anda reklam çıkıyor böyle diyor ki 30 saniye izlemek zorundasın. Öyle bir şey değil. Diyor ki zaten televizyonu kullanmayıp dikkatini vermediğin bir an varsa ekran koruyucu devreye giriyor. Ben o ekran koruyucu yerine sana reklam izleteceğim diyor. Yani zaten bu baktığında bir tam anlamıyla tecrübe baltalayan bir durum değil şu anda. Ama tabii ki bana sorarsan ben para verdiğim hali hazırda zaten cebimden ödemesini yaptığım bir üründe reklam görmeyi istemem açıkçası. Ya da bana reklam göstereceksen o zaman bana bir yerden hediye çeki ver. Bana bir yerden kupon ver. De ki ya ben sana reklam gösteriyorum ama işte şu kadar izlersen toplamda bir sonraki LG televizyon alımında şu kadar indirim uygulayacağım de bana. Ya da başka bir ne bileyim buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire. O zaman seve seve izlerim, kapatmam yani ekranları. Belki de kullanıcıları da bir yandan teşvik edip hem de hatta kendi çapraz ürün satışına yönlendirmesi daha makul olacaktır. E bunu da zamanla göreceğiz abi. Hani LG'de tabii ki bunun üstüne hani kafa yormak için para alan yüzlerce ve binlerce belki de pazarlama departmanında çalışan var. Onlar bizden elbette daha iyisini biliyorlardır diye düşünmek istiyorum. Çünkü Microsoft'takilerin bizden daha iyi düşünmedikleri kesin.
Evet, yine Microsoft'a geldik. Döndük dolaştık Microsoft'a geliyoruz işte. Böyle bir örnek var.
Hemen dönmeyelim abi. Sen hemen sıradaki haberi
Tamam, o
söyle.
hemen.
Biz
Evet, tadımız
kapatmış
kaçmasın.
olalım. Evet.
Biz niye bu kadar çok reklam izliyoruz ki bir de? Yani yeter ya. Her yer reklamda reklam. Neyse.
Bir dakika, bir dakika. O zaman ben LG'ye buradan bir çağrıda bulunuyorum. Televizyona reklam vereceğini bu podcast'te reklam ver. Gör bak reklam nasıl oluyor.
Aynen öyle. Sen kaç kişi ulaşıyoruz biliyor musun LG?
Ya. LG bize ulaş, biz de rakamlarımızı seninle paylaşalım. Bir
Aynen.
ağzın dudağını uçuklasın,
Ya.
açık kalsın neyse.
Aynen öyle. O ağzı kapatamaz bir daha. Bunlar niye hala podcast yapıyor o zaman diye.
Yani der ki abi biz bu işten vazgeçelim, burada daha büyük bir iş var der yani.
Tabii. Anker'in sorunlu powerbankleri Buğracığım. Ne sorunları varmış? Patlıyor muymuş bunlar? Ne problem neymiş ya? Bir powerbank'te nasıl bir sorun olabilir ya?
Yani patlamıyormuş henüz.
Henüz.
Ama yangın riski varmış. Şöyle. Anker bu arada benim belki de Love Mark diye tanımlayabileceğim firmalardan biri kendi nezdimde. Ürünlerini çok severim. Güvenerek kullanıyorum. Eğer bir ürün alacaksam ve Anker sunuyorsa alacağım ürünlerden birini, yapacağım ilk tercihlerden biri oluyor. Reklam değildir arkadaşlar. Reklam almıyoruz. Ben hatta Anker'i şey zannediyordum. Diyordum ki herhalde Amerikalı hani batılı bir firma falan diyordum hep. Çinli bir firmaymış. Yani aslında Çinli firmaların hep bir markalaşamama sorunu vardır ya. Bir imaj sorunu vardı. Yani belki de çok iyi ürün üretiyorlardır ya da en azından işte batıda kullandığımız yani daha doğrusu batılı markaların düzeyinde bir kalite sunuyorlardır. Ama markaları o kadar kötüdür ki marka algıları. Böyle garip grip marka isimleri olur, kurumsal kimlikleri yoktur. Ürün ambalajlarında garip grip İngilizce çevirileri olur. Yani onu bile tam yapamazlar. Böyle garip grip şey yazarlar falan. For iPad case yazar mesela şeye. iPad zaten iPad case'idir o. For iPad case yazar. Abi sen kılıf için mi kılıf satıyorsun? Hani gibi böyle hani garip şeyleri olur. Anker öyle değildir mesela yani hani sundukları garanti, ürünlerin arkasında durması, ürünlerinin kalitesi mesela bir şarj kablosu alırsın, bir işte şarj adaptörü alırsın, power bank alırsın, üründe kullandığı malzemeden bile dersin ki ha bak bu gerçekten kaliteli bir ürün aldım herhalde dersin. Ama bu sefer bazı power bank modellerinde yangın riski olduğu için bu ürünleri toplatma kararı almış. Bahsi geçen modeller iPhone'un MagSafe şarjını destekleyen modeller ve model isimleri A1642, A1647 ve A1652. Bunlara sahip olan kullanıcılar Anker'le iletişime geçerek ürünlerini değiştirebilirler. Bu bahsettiğim ürünlerin 3 Ocak ve 17 Eylül arasında üretilen modellerde yangın riski olduğu söyleniyor Anker tarafından. Ve demişler ki ya tamamen risk önleme, tamamen dikkatli olma amaçlı bir geri çağırma. Çünkü hani şu anda yaşanan bir vaka yok demişler. Ama bu ürünlere sahipseniz hemen kullanmayı bırakın ve Anker'in web sitesinden geri dönüşümle ilgili bilgileri alıp uygulayın demişler. Bu arada tabii ki bu tür bataryaları lütfen herkesin aklında olsun, buna not düşelim. Rastgele çöplere atmıyoruz. Hani bir, geri dönüşüme gitmeleri gerekiyor. İki, yangın, patlama, neredeyse değil yani can kaybına ulaşabilecek riskler barındırıyorlar. Özellikle lityum polimer ve lityum iyon bataryalar. Bu modellerde de lityum iyon bataryalar varmış. Yani bunların yangını olduğu zaman sönmüyor, patlayabiliyorlar. Öyle yangın tüpüyle falan söndürebildiğin bataryalar değiller. Ya hatta mesela Tesla arabalar yanıyor. Söndürüyorsun, soğutuyorsun. Diyorsun ki söndü, hadi bir yere kaldırayım. Kaldırdığın yerde tekrar yanmaya başlıyor. O yüzden bu tür ürünleriniz varsa, deforme olmuş veya artık belki miadını doldurmuş bataryalar vesaire, bunları da kendi şehrinizde araştırarak batarya geri dönüşüm tesislerine göndermeniz çok isabetli olacaktır. Lütfen bunları çöpe atmayın diye son sözümüzü söylemiş olalım.
Kamu spotunu da verdin. Teşekkürler. Başka eklemek istediğin, işte efendim şuna da söveceğim, şunu da anlatacağım dediğin var mı Buğra'cığım?
Bu hafta yok.
Yok mu? O zaman haftaya diyorsun, devam ederiz.
Haftaya kaldığımız yerden devam. Güzel sövmelik birkaç haber de bulurum senin için. Şöyle sinirlerimizi eyvallah atarız, bir yumuşarız.
Aynen öyle. Bu programın en sevdiğim yanı bu. Benim sinirlerim boşaltıyor ve rahatlıyorum programdan sonra. O zaman bu nottan sonra haftaya görüşürüz mü diyelim? Ne diyelim?
Diyelim. Bizi tamam, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.
İyi haftalar arkadaşlar. Hoşçakalın.